Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Kıymetli kardeşlerim, şimdi bir hadis okuyacağım. Bu hadisi ne zaman okusam gerçekten beni çok ciddi anlamda etkilemiş bir hadistir. Belki çoğunuz da biliyordur bu hadisi. Ka'b İbni Malik olayını anlatıyor bu hadis. Ve bu hadisi Ka'b kendi ağzından ifade ediyor. Ka'b İbni Malik radıyallahu anh, gözlerini kaybettiği zaman onu elinden tutup götürme görevini üstlenen oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Tebük gazvesine katılmadığına dair macerasını Ka'b İbni Malik radıyallahu anh'tan şöyle anlatırken duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği gazalardan sadece Tebük gazvesine katılmamıştım diyor Ka'b. Gerçi Bedir gazvesinde de bulunamamıştım. Zaten Bedir'e katılmadıkları için hiç kimse azarlanmamıştı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Müslümanlar savaşmak için değil, Kureyş kervanını takip etmek için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Teala Müslümanlarla düşmanlarını aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde bir araya getiriverdi. Halbuki ben Akabe biatının yapıldığı gece İslam'a yardım etmek üzere söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir gazvesi halk arasında Akabe gecesinden daha meşhursa da ben Bedir'de bulunmayı Akabe'de bulunmaktan daha üstün görmem. Tebük gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gitmeyişim şöyle oldu diyor Ka'b bin Malik. Ben katılmadığım bu gazve sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvetli ve zengin olamamıştım. Biliyorsunuz ki Allah Resulü ashabını savaşa çağırdığı zaman elinde imkanı olanlar savaşa genelde iştirak ediyorlardı. Elinde imkanı olmayanlar elinde imkanı olanların verdikleriyle savaşa katılabiliyorlardı veya hiç imkanı yoksa evlerinde oturuyorlardı. Hatırlayacaksınız, niyet bahsinde bu konuya değinmiştim. Onların kalbi Allah Resulü'nün yanında olmak üzere atarken Allah Resulü de şöyle diyordu. Siz herhangi bir tepeyi ve dağı açtığınızda, herhangi bir yolda yürüdüğünüzde onlar sizinle birliktedir diyorlardı. Çünkü sahabenin hakikaten bu kültürü vardı. Yani peygamber onları bir savaşa çağırdıkları zaman peygamberin yanında olmak için bütün varlıklarıyla kendilerini ortaya koyuyorlardı. Ama imkanı olmayan, sakat olanlar, güçsüz olanlar savaştan biliyorsunuz ki ne oluyordu? İstisna tutuluyorlardı. Ama niyetleri peygamberle birlikte olmak olduğu için onlar da aynı ecri kazanıyorlardı. Devam ediyor Ka'b bin Malik. Vallahi Tebük gazvesinden önce iki deveyi bir araya getirememiştim. Bu gazvede iki tane binek devesine sahip olmuştum. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye hazırlandığı zaman asıl hedefi söylemez, bir başka yere gittiği sanılırdı. Fakat bu gazve sıcak bir mevsimde uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resul-i Ekrem durumu açıkladı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sefere gidecek Müslümanların sayısı çok fazlaydı. Adlarını bir deftere yazmak mümkün değildi. Kâb sözlerine şöyle devam ediyor. Savaşa gitmemek için gözden kaybolunduğu takdirde hakkında bir ayet nazil olmadıkça işin gizli kalacağı zannedilebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveye meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de canım ne zaman olursa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hala hazırlanmamıştım. Yine sabah evden çıktım, hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. Savaş henüz başlamamıştı ama mücahitler hayli yol almışlardı. Yola çıkıp onlara yetişeyim dedim, keşke öyle yapsaymışım. Bunu da başaramadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra insanların arasına çıktığımda beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayanlar kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış. Tebük'te ashabın arasında otururken Kâb İbni Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine beni selim eden bir adam, ya Resulallah, elbiselerine ve sağına soluna bakıp gururlanması onu Medine'den alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel ona ne fena konuştun demiş. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, ya Resulallah, biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Bu Ebu Heyseme olaydı demiş. Bir de bakmışlar ki gelen adam Ebu Heyseme el-Ensari değil mi? Ebu Heyseme bir savaş hazırlığı sırasında bir ölçek kurma verdiği için münafıklara alay konusu olan zattır. Kâb sözüne şöyle devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki saçma düşünceler dağılıp gitti. Onun elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anladım. Her şeyi dosdoğru söylemeye karar verdim. Peygamber aleyhisselam sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden dönerken önce Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına gelip otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden savaşa gidemediklerini yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kimseydi. Hazreti Peygamber onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah Teala'dan bağışlanmalarını niyaz etti ve iç yüzlerini ona bıraktı. Sonunda ben geldim. Selam verdiğim zaman dargın dargın gülümsedi, sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaşa katılmadın? Binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordu. Ben de ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü insanlara fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceririm. Fakat yine yemin ederim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile yarın Cenab-ı Hak işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem bana kızacaksın. Ama ben doğru söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Hiçbir zamanda kazadan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olamamıştım dedim. Kâb sözüne devamla dedi ki, bunun üzerine Hazreti Peygamber işte bu doğru söyledi. Haydi kalk, senin hakkında Allah Teala hüküm verene kadar bekle buyurdu. Ben kalkınca Beni Selim'den bazılar yanıma takılarak, vallahi senin daha önce bir suç işlediğini bilmiyoruz. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleyemedin. Halbuki günahların bağışlanması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar etmesi yeterdi dediler. Kâb sözüne şöyle devam etti. Beni o kadar çok ayıpladılar ki tekrar Resulullah'ın yanına dönüp biraz önceki sözlerimin yalan olduğunu söylemeyi bile düşündüm. Sonra onlara bana verilen cezaya çarptırılan bir başka kimse var mı diye sordum. Evet, seninle beraber bu cezaya uğrayan iki kişi daha var dediler. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cezayı aldılar. Veya senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kim diye sordum. Biri Murare İbni Rebi el-Amri, diğeri de Hilal İbni Ümeyye el-Vakıfi diyerek her biri Bedir gazvesine katılmış olan iki mükemmel örnek şahsiyetin adını verdiler. Bunun üzerine ben geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzde konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Hatta bana göre yeryüzü bile değişti. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. İki arkadaşım boyunlarını büktüler, ağlayarak evlerinde oturdular. Ben ise onlardan daha genç ve dayanıklıydım. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kıpırdatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru döner, kendisine baktığım zaman da yüzünü çevirirdi. Müslümanların bana karşı olan sert tutumları uzun süre devam edince amcamın oğlu ve en çok sevdiğim insan Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona Ebu Katade, Allah adına ant vererek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulullah'ı ne kadar sevdiğimi biliyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona ant vererek bir daha sordum. Yine cevap vermedi. Bir daha yemin verince Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönüp duvardan atladım. Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Medine'ye yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir çiftçi. Kâb İbni Malik'i bana kim gösterir diye sordu. Halk da beni gösterdi. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektup verdi. Ben okuma yazma bilirdim. Mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Duyduğumuza göre efendiniz seni üzüyormuş. Allah seni değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir de yaşayasın diye yaratmamıştır. Hemen yanımıza gel, sana izzet ikram edelim. Mektubu okuyunca bu da başka bir bela dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet 50 günden 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sana eşinden ayrı oturmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır, ondan ayrı duracak, kendisine yanaşmayacaksın dedi. Hazreti Peygamber diğer iki arkadaşıma da aynı emri gönderdi. Bunun üzerine karıma Allah Teala bu mesele hakkında hüküm varana kadar ailenin yanına git ve onların yanında kal dedim. Hilal İbni Ümeyye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ya Resulullah, Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetsiz de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün diye sormuş. Hazreti Peygamber de, hayır görmem ama katiyen sana yaklaşmasın buyurmuş. Kadın da şöyle demiş, vallahi onun kımıldayacak hali yok. Allah'a yemin ederim ki başına bir iş geleli beri durmadan ağlıyor. Kâb sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşinin sana hizmet etmesi için izin istesen olmaz mı? Baksana Hilal İbni Umeyye bakması için karısına izin verdi dedi. Ben de ona, hayır, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber aleyhissalatü vesselam bana ne diyeceğini bilemem dedim. Bu vaziyette 10 gün daha durdum. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş yeryüzü bana da dar gelmiş bir vaziyette otururken Sel Dağı'nın tepesindeki birinin var gücüyle Kâb İbni Malik müjde diye bağırdığını duydum. Sıkıntılardan kurtulma gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca Allah Teala'nın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş, bunun üzerine ahali bize müjde vermeye koşmuş. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci koşup Sel Dağı'na tırmanmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince sırtımdaki elbiseyi de çıkarıp müjdesine karşılık ona giydirdim. Vallahi o gün giyecek başka elbisem yoktu. Emanet bir elbise bulup hemen giydim. Peygamber aleyhisselamı görmek üzere yola koyuldum. Beni grup grup karşılayan sahabiler tövbemin kabul edilmesi sebebiyle tebrik ediyor ve Allah Teala'nın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın ortasında oturuyordu. Talha İbni Ubeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirinden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki Kâb Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kâb sözünü şöyle devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiğimde yüzü sevinçten parıldayarak dünyaya geldiğinden beri yaşadığın bu en hayırlı gün kutlu olsun buyurdu. Ben de ya Resulallah bu tebrik senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mı diye sordum. Benim tarafımdan değil yüce Allah tarafından buyurdu. Sevindiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzü parıldar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevindiğini böyle anlardık. Resul-i Ekrem'in önünde oturduğunda ya Resulallah tövbemin kabul edilmesine şükran olarak bütün malımı Allah ve Resulü uğrunda fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malının bir kısmını dağıtmayıp elinde tutman senin için daha hayırlı olur buyurdu. Ben de Hayber fethinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözüme şöyle devam ettim. Ya Resulallah, Allah Teala beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece sadece doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber aleyhisselama söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah Teala'nın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber Aleyhisselam'a o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Cenab-ı Hakk'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Kâb sözüne devamla şöyle dedi. Bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeleri indirdi. Allah savaşa gitmek isteyenlere izin vermesi sebebiyle peygamberini bağışladığı gibi bir kısmının kalbi kaymak üzereyken güçlü zamanında peygambere uyan muhacirlerle ensarın da tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah onlara şefkat, çok şefkatli, pek merhametlidir. Hani şu tövbeleri Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini iyice sıkıştırmıştı. Nihayet Allah da başka sığınılacak kimse olmadığını, Allah'tan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul edici ve bağışlayıcıdır. Ey iman edenler, Allah'ın azabından korkun ve doğrularla beraber olun. Tövbe suresinin 117 ile 119. ayet-i kerimeleri bu okuduğum ayet-i kerimeler. Kâb şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki ben İslamiyet'le şereflendirdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği en büyük nimet Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda doğru söylemek ve yalan söyleyip de helak olmamaktır. Çünkü Allah Teala şu yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyledi ve şöyle buyurdu. O savaştan kaçanların yanına döndüğünüz zaman kendilerini hesaba çekmeyesiniz diye Allah adına yemin ederler. Onlardan yüz çevirin çünkü onlar pisliktir. Yaptıklarına ceza olmak üzere varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin de ederler. Siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklardan asla razı olmaz. Tövbe suresi 95 ve 96. Kâb sözüne şöyle devam etti. Biz üç arkadaşın bağışlanması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Cenab-ı Hak'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkımızda Allah Teala'nın bir hüküm vereceğine kadar bize yapacağı muameleyi tehir etmişti. Nihayet Allah Teala anlatıldığı üzere hükmünü verdi. Allah Teala'nın tövbeleri geri kalan üç kişinin diye bahsettiği bu geri kalış bizim savaştan geri kalmamız değildir. Bu Hazreti Peygamber'e gelip yemin ederek mazeretleri olduğunu söyleyenlerin özürlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabul etmesi, bize yapacağı muameleyi ise geriye bırakması olayıdır. Bu hadisi Buhari, Nagazi, Müslim, Tevbe bahsinde, Tirmizi de surelerin tefsiri bahsinde rivayet etmişlerdir. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hadisimizi okuduk. Aynı zamanda da programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta bu hadisimizle ilgili gerekli açıklamaları sizlere yapacağız. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz.